belki yıllar öncesinde falan. Aşkımız bir masalmış bir tanem, dış yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde.
Evet sevgili yolcu yolunda gerek dostları, ben Emre Sever. 4-5 günlük bir aranın ardından sizle birlikteyim. Bugün yine çok önemli bir yayın gerçekleştireceğiz. Masada sevgili Necdet ve yanında Ali Isıyel var. Bugünkü yayınımızda hep birlikte olacağız ve bugünkü yayınımızı birlikte yapacağız. Türkiye'nin gerçekten ilginç, kritik ve şu an şu dakikalar itibariyle siyasal gözlemciler açısından da fevkalade lezzetli bir sürecindeyiz. Çünkü biraz işin mizahı da çıktı. İşin mizahı çıktığı zaman güzel olur ama tabii bu mizah dediğimiz mesele aslında Türkiye'nin gerçeklerinin giderek ortaya çıkması haline döndü. Şiddet olmasın, kavga olmasın, Türkiye'yi düşünen insanlar, Türkiye'ye kafa patlatan insanlar hep birlikte bugün yine hep beraber Türkiye'nin koşullarını konuşalım. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Evet değerli dostlar, bugün yine sizle pek çok değerli konuğun da olduğu bir program hazırladık. Onu yapmaya, programı yerli yerinde yapmaya çalışacağız. Beni görsel olarak izleyemeyenler aygıtlarına müdahale etmesinler. Çünkü bulunduğum yer itibariyle henüz görsel hazırlıklarımız tamam değil. Onları da yapacağız ve devam edeceğiz. Yurt dışındaki seyahatten size elde ettiğim çok ilginç verileri burada teker teker paylaşacağım. Çünkü öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar an be an bizi yepyeni bir tabloya taşıyor. Yurt dışı da bundan en az Türkiye'dekiler kadar etkileniyor. 0212-809-3043'ten 0212-809-3043'ten bana, Ali'ye ve Necdet'e ulaşabilirsiniz. Evet. Değerli dostlar, Perşembe günden itibaren Almanya seyahati gerçekleştirmiş oldum. Bu Almanya seyahatinde pek çok farklı insanla, pek çok farklı grupla bir arada olmayı sağlayacak bir takım toplantılar içerisinde bulundum ve çok ilginç yeni ve değerli insanlarla karşılaştım, tanıdım. Onları da sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Özellikle Berlin'deki SPD'nin bir kolu olan oradaki Türklerin kurmuş olduğu bir yapının 3 gün ya da 4 gün süren toplantılarına daha önce de katılmıştım ben. Uğur Mumcu'yu anma toplantısı için oraya gittim ve Uğur Mumcu'yu anma toplantısı her zaman olduğu gibi yine Uğur Mumcu'nun müthiş bir konuşmasıyla, bundan 30 sene önce yaptığı bir konuşmayla başladı, 20 dakikalık bir konuşma. Orada Uğur Mumcu çok önemli neoliberal saldırıdan, ülkemize yönelik neoliberal saldırıdan, dünyanın neoliberal saldırısından söz ediyordu. Tabii ben de bunlardan söz etmek için zaten oradaydım. Fakat ilginç başka bir tablo daha oldu ve Uğur Mumcu bundan 30 sene önce yine benim gündemimde olan bir konuyu neredeyse birebir aynı olarak dile getirmişti. Uğur Mumcu grev ertelemesiyle ilgili olarak hangi milli güvenlik sorunu vardır ki grev ertelemeyi gerektirir dedi. Tekrar ediyorum, hangi milli güvenlik sorunu vardır ki grev ertelemeyi gerektirir, grev iddianı gerektirir dedi. Dedi diyorum çünkü dinledik onu orada. Bugün Türkiye'ye baktım, aynı durumla karşı karşıyayız. Dehşete düşecek kadar insanı üzecek bir tablo. Çünkü nihayetinde baktığımızda Uğur Mumcu Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biri katledildi. Aradan yıllar geçti, aynı sorun duruyor. Berlin'de akşam bunu anlattım oradaki değerli dostlara. Bu duyguyu tabii sahnede de anlattım bunu aslında. Böyle dehşet verici bir tablo olduğunu gördük. İlk gün bununla, gerçekten bu duyguyla, bu düşünceyle, bu insanın tüylerini ürperten, Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediği, dünyadaki saldırının değişmediği duygusuyla, düşüncesiyle geçti. Orada Berlin'de bir belediye seçimi yinelemesi var. ineleme diyorum. Çünkü geçen sene bir koşu sırasında, Berlin'de yapılan bir uluslararası koşu sırasında seçim gerçekleşmiş ve seçim sırasında yeterince insan özgür iradesini yansıtamadığı için, yani sandığa gidemediği için, trafik uygun olmadığı için sorun olmuş ve bu adaleti sağlayamaz duygusuyla orada Berlin'de seçim yenileniyor. Ahmet İyidirli ile biz beraberdik. Ahmet İyidirli de belediye meclisinde görev yapanlardan birisi. O da seçime katılıyor ve yeniden propaganda yapması gerekiyordu. Ona da tanıklık ettik. Tabii demokrasinin tesis edebilmesi için, iradenin oluşabilmesi için bu meseleyi orada gözledim. Seçim atmosferi hemen her tarafta alabildiğine sürüyordu. 0212-809-3043'ten Türkiye'nin seçimini de konuşacağız. Haydi bakalım. Dostlar, konuklarımızı almaya başlayacağız. Benim şu anda bulunduğum yerde henüz görüntü olmadığı için görüntüyü yansıtamıyor olabiliriz. Tedirgin olmayın, birazdan onu da halletmiş olacağız. Ama biz zaten radyo sesle ilgili bir araç. Görüntüde nereden çıktı diyenler varsa, ki ben onlardan birisiyim. Sesimi size ulaştırmaya devam ediyorum. Sevgili Nur bizimle. Nur, merhaba.
Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Keyifli, keyif verici. Tabii ki Almanya etkinliklerinden gözlemlerinizi merakla bekliyoruz devamını. Ben deminden beri telefondan dinliyorum sizi beklerken. Benim bir sorum olacak. Kısaca onu söylemek istiyorum gündeme geçmeden önce. Acaba diyorum, sizin olmadığınız akşamlarda o güzel eski yayınlarınızdan, mutlaka kayda alınmıştır onlar, bantlar falan, tekrarlarını yapmak mümkün değil. Yani ne bileyim, bir Ahmet Kaya'yı kaçırmış olanlar, dinleyememiş olanlar için büyük bir nimet olur. Dinlemiş olanlar için de tekrardan uçmalarına sebep olur. Bir Nilüfer'di, geçenlerde uzun bir röportajınız vardı, yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü. Şimdi adını hatırlayamadım bir anda.
Erol Mütercimler,
bravo, Erol Mütercimler. Yani bu tip şeyleri bilemiyorum tabii, radyo yönetimiyle de alakalı olabilir ama eminim yoldaşların hepsi bundan büyük keyif duyacaktır. Yani non-stop müzik dinlemek yerine, hani müzik de güzel ama müziğin alternatifleri var da yolcu yolunda gereğin ya da Enver Aysever'in alternatifi yok. Hani olamaz çok mı böyle bir şey? İsterseniz bunu bir oynamaya sunun. Telefona bağlanan yoldaşlara sorun sırayla. Hani arzu edenler herhalde %100 katılım olacaktır diye düşünüyorum.
Bir kere şunu söyleyeyim, aklınıza sağlık. İyi bir değerlendirme, iyi bir fikir. Yani bizim arkadaşlarımızın da buna bir itirazı olacağını düşünmem açıkçası. Dolayısıyla mutlaka bizim arkadaşlarımız da bu konuyla ilgilenecekler. Ben kendi payıma neden bugüne kadar bunu düşünmedik diye de bir düşündüm açıkçası.
Bu konuda da olunca hakikaten eksikliği o kadar hissediliyor ki hani illaki gündemle entegre olmuş olanlar olmayabilir. Siz aralarından seçersiniz. Şunlar yayınlansın dersiniz olmadığım günlerde. Harika olur diye düşünüyorum. Benim fikrim de inşallah olur.
Zaten bir şey söyleyeceğim. Bizim çocuklar biliyorsunuz başta Ali olmak üzere bizim ekip, iyi ekip bunu hemen ciddiye alıp hallederler.
Harika olur.
Bu konuda anlaştık, hiçbir sıkıntı
yok.
Yani açıkçası ben bugüne kadar niye bunu düşünmedik bilmiyorum. Özellikle Billur'da yaptığım, Billur'u anmak için, kalkanı anmak için yaptığımız yayının
tabii,
her zaman
tabii.
Olması
yani hele o benim de çok iyi arkadaşımdı. Acayip büyük keyif veriyor. Ben onu dinleyemedim bile üstüne üstelik mesela o programı. Daha onun gibi bir sürü bir şeyler olabilir diye düşünüyorum.
Evet, evet. Evet, haklısınız bu konuda. İyi ki hatırlattınız. Tabii biz de şimdi şeyimizi, görsel koşullarımızı hallediyoruz. Birazdan tipimi de fena olmayan bir şekilde görürsünüz inşallah diye düşünüyorum. Olduğu kadar artık izleyenler de oluyor çünkü görsel olarak da izleyenler oluyor. Onlar için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Nur Hanım. İyi ki katıldınız. Çok sağ olun. Evet, 0212-89-30-43'ten bana ulaşmanız mümkün.
Selamlar, iyi akşamlar. Öncelikle
Aykut,
hemen şunu söyleyeyim. Alo.
İyi akşam.
Geliyor mu sesim?
Buyurun.
Öncelikle Telegram'da zaten...
Evet geliyor, buyurun.
Telegram'da yayının tekrarı kopya olarak yayınlanıyor. Oradan dinleyebilir isteyenler. Telegram'a bakarlarsa bir sıkıntı olmaz diye not düşecektim. Çok hızlıca şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin bence önde gelen sorunlarından bir tanesi bu çakarlı araçlarla bu emniyet şeridinden gidilmesi. Önüne gelenin çakar alması, gitmesi ne olacak? Bana bir şey olmaz ya da ben buna değerim. Bana özel havasının aklınıza gelebilecek alt seviyeden üst seviye herkes tarafından uygulanması. Buna çare bulduk mu? Bu anlayışı sindirdik mi içimize? Bence birçok adım atılacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Varsa bir imkan, herhangi birisi şu deve kuşu kabere deliler yasaklar Zekala Semetin Akpınar'ın bir dinlesinler. Ben geçen gün dinledim. O günden bugüne hiçbir şey değişmemiş ülkemizde. Maalesef hiçbir şey değişmemiş.
Evet, maalesef. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Aykut. Değerli dostlar, 0212 alan koduyla bana ulaşıyorsunuz. 89-30-43'ten benimle beraber olmaya devam edeceksiniz. Hep birlikte burada bu yayını yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok önemli konukları ardı ardına dinleyeceğiz. Dün açıklanan belgenin iktisadi ve hukuki boyutlarını bugün burada konuşacağız. İkisi de son derece önemli. Çok değerli gazeteciler bizimle birlikte olacaklar. Çok değerli bir gazeteci bizimle olacak. Ardından yani Serpil Yılmaz, benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve değerli bir ekonomist bizimle olacak. Ardından Sami Selçuk Bey bizimle olacak ki çok önemli bir hukukçu. Ve sevgili Muammer Aksoy'un oğlu bugün yayınımıza katılıp bizimle olacak. Çünkü ölüm yıl dönümü Türkiye'nin kayıplarını anlamamız açısından tam da ne kadar acıklı bir süreçte olduğumuzu hep birlikte görmeye devam edeceğiz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu özellikle beşli çete diye tarif ettiklerine döndü ve dedi ki ben hepinizin başınızın belası olacağım. Ben biliyordum bana tuzaklar kurmaya çalışacağınızı, bana yapacaklarınızı ama vız gelir tırız gider. Ben Kemal, seçimin ertesi günü telefonlarınız çalacak ve duyacaksınız. Ben Kemal geliyorum.
Geçmedim bu emelden, bir hasin maceradır, onu aldılar elden. başkasına yar oldu. Eller bahtiyar oldu.
0212-809-3043'ten 0212-809-3043'ten bana ulaşmaya devam edeceksiniz. Ben Enver Ersel, yolcu yolunda gereken maalesef iki gün hafta sonu, üç günde hafta içi olmak üzere ara verdik. Yurt dışındaki yoldaşlarımızla, dinleyicilerimizle, arkadaşlarımızla buluştuk. Oradaki koşullar maalesef benim çok hareketli olmamdan dolayı yayın yapma imkanımızı pek gerçekçi kılmadı. Biz müddet uzak kaldık ama şimdi çok şükür ki telefondayız ve sizinle birlikteyiz. Evet, Çiğdem merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşamlar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz evvel bağlanan Aykut Bey, dilleri Metin Akpınar'ın kabarelerini dinlememizi tavsiye etti. Ben de geçtiğimde onları dinlemiş, seyretme şansına ulaşmış bir insan olarak... O zamandan bu zamana Türkiye'de değişen hiçbir şey yok dedi. Evet, belki ana fikir olarak, işlenen konular olarak değişen hiçbir şey yok ama maalesef biz artık bunları ifade edemiyoruz. Bu imkanımız yok. Değişen çok şey var. Bunu düşünmek çok önemli.
Yani diyorsunuz ki eskiden asgari de olsa bir ifade özgürlüğü vardı, doğru mu?
Aynen öyle. Hatta asgari değil, çok fazlaymış. Evet. Şimdi bakınca o mizah dergileri, oyunlar, kitaplar maalesef artık yok.
Evet, maalesef içinde bulunduğumuz koşullar ifade özgürlüğü açısından son derece dezavantajlı koşullar. Dezavantajı da geçtik. Aslında bugün Türkiye'de ifade özgürlüğünün gereksinimini duyan insan da pek yok. Bence asıl sorun da bu, sevgili Çiğdem. Teşekkür ediyorum. 0212-809-3043 0212-809-3043 Devlet Bahçeli Bey bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki hem hukuki hem ahlaki olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olmasının önünde bir engel yoktur. Bizde hem hukuki hem ahlaki olarak böyle bir engel olmadığını varsayarsak eğer, zaten aksi bile olsa seçimin tarihi belli olduğuna göre engelin ne olduğundan ziyade seçimin yapılıp yapılamayacağı sorunu söz konusudur diye düşünsek, nihayetinde seçimi yapacağız gibi geliyor bana. Dolayısıyla tuhaf bir tartışma iklimiyle karşı karşıyayız. Yani siz ayın 14'ünde ben seçime gidiyorum arkadaş deyip ama öte taraftan da hayır bu hukukiye de doğru yerli yerinde bir şey değildir diyemezsiniz zaten. Garip bir denklemi sürüyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Kılıçdaroğlu bugün bana göre biraz sallantıda gibi algılanan adaylığının artık net ve katı bir şekilde gerçekleşeceğini ortaya koydu. Çünkü Kemal ben geliyorum dediği zaman Kemal ne diyecek? Ben geliyorum diyen Kemal zaten gelecek demektir. Böyle anlıyorum ben bu meseleyi. 0212-809-3043'teyiz. 0212-809-3043 0212-809-3043
Duruyor beni. Bir dakika siliyor canım. Yılların özlemini. Hasret tükenmez gibi. Kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür.
Erkan.
Merhaba.
Merhaba, buyurun.
Ben yayına bağlanmak için aramıştım ama.
Öyle mi? Ne diyeceksiniz yayında?
yayında bu ödenmeyen vergi borçlarıyla ilgili. Ben düzenli olarak ödüyorum borcumu dürüst bir vatandaş olarak. Ama şimdi bugün hükümetin uyguladığı bu yeni politikayla geçmiş vergi borçları ve faizleri aynı zamanda gecikme zamları siliniyor. 2000 liraya kadar olan vergi ve cezalar siliniyor. Ama biz zamanında ödediğimiz için ev vergilerimizi, araba vergilerimizi, ama çeliz durumuna düştük şu an bir vatandaş olarak.
Peki pişman mısınız vergi ödediğiniz için?
Yani normal şartlarda bir vatandaş olarak, dürüst bir vatandaş olarak borçlarımı ödedim, ama bazı çevremde yaşadığım insanlar diyor ki zamanında niye ödedin, ben ödemedim. Şu an zaten ödediğimiz 100 lira, 2022 yılı Ocak ayında ödediğimiz 100 lira bugün 5 liraya düşmüş oldu.
Yani netice itibariyle devlet doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı, onu soruyorum.
Yani tabii ki yanlış yaptı. Yani bugün yani sanki toplum ikiye bölünmüş gibi. Bir anlamda hem dürüst olan vatandaşlar, zamanında kamuya olan borçlarını ödeyen insanlar, vergi ve cezalarını ödemeyenlere nazaran enflasyon altında zaten para eridiği için de otomatikman çeliz durumuna düştü.
Peki yayında bunu söylediğinizde Enver Bey size ters cevap verirse ne yapacaksınız?
Ters bir cevap vereceğini sanmıyorum. Çünkü ben her zaman biliyorum Enver Bey'i ve gayet onun da dürüst bir vatandaş olduğunu biliyorum.
Olur diyorsunuz yani bu iş.
Yani tabii ki.
Anladım. O zaman farkındaysınız Enver'le konuştuğunuzun, farkındasınız diye düşünüyorum.
Evet Enver Bey, sizin sesinizi duyuyorum zaten. Galiba radyoyu da kıstım ben yankı yapmasın diye. Evet,
sesinizi duyurduk. Teşekkür ediyorum sevgili Erkan. Bence de büyük bir haksızlıktan söz ediyoruz. Haksızlık, açık bir haksızlık. Yani vergi ödeyen insanı salak yerine koymak, ödemeyen insanı da zaten abi nasıl olsa af çıkıyor demek. Bundan sonra kimsenin vergi ödememesi haklı ve meşru bir hale gelir o zaman. Böyle bir saçmalık olur mu? Dolayısıyla ben de tamamen sizin gibi düşünüyorum. Bu arada Ali benim görüntümü size ulaştırmayı başardı. Çok şükür, iyi ki Ali var. Teşekkürler Erkan.
Yine tat yüreğim acıyı, yenildik mi biz maziye? Aç kapıyı. Darıldık kendimize, ucuyan baş resmimize.
Bir dakika dursana, bir saniye.
Ümidimize, gençliğimize. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah gecelerin hesabını.
Evet değerli Radyo Sputnik dinleyicileri, yolcu yolunda gerekti. Dönüşümüz değerli Radyo Sputnik dinleyicileri, dönüşümüz muhteşem oldu, oluyor şimdi. Saat başında Sayın Sami Selçuk'la birlikte olacağız. Sami Selçuk Bey'in değerlendirmelerini alacağız. Dünkü eylem planıyla ilgili olarak. Çünkü bu eylem planı, eğer Millet İttifakı iktidarı gerçekleşirse onun eylem planı olacak. Ve dolayısıyla Millet İttifakı'nın iktidarında neler olup biteceğini de böylece görmüş olacağız. Bu arada bize ulaşmak isteyenler 0212-89-30-43'ten ulaşacaklar.
Yalan aşklar anlatır.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gerek de sizle birlikteyiz. Sayın Sami Selçuk telefon attığımızda. Sayın Selçuk merhaba.
Alo.
Sayın Sami Selçuk merhaba, ben Enver Aysever.
İyi akşamlar.
Sayın Sami Selçuk merhaba.
İyi akşamlar.
Sayın Selçuk.
Evet.
Sağolunuz, ben sizi net bir şekilde duyuyorum. Siz de beni duyuyorsunuz diye umut ediyorum.
Duyuyorum, dinliyorum. Buyurun.
Sayın Selçuk, dünden beri bir hukuk tartışması yeniden başladı. Değerli bir tartışma olduğunu düşünüyorum ve konuyla ilgili birkaç sorum var size. Bunlardan bir tanesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem adına verilen parlamenter sisteme geçebilmesi için bundan sonra hangi aşamaları yaşaması gerekir? Bize bir hukukçu olarak demokrasi çerçevesinde neler olacağını anlatır mısınız lütfen?
Şimdi bu elbette ki önemli bir ideal. İdeal dememin nedeni şu. Pardon. İdeal dememin nedeni şu. Şimdi önce bir iktidara gelmeleri lazım değil mi? Bu önerinin sahiplerinin bir önce iktidara gelmeleri lazım. İktidardan sonra da yeni bir anayasanın yapılması gerekiyor. Yeni anayasanın yapılabilmesi için de tabii meclisin, iktidara gelen meclisin ortaklaşa bir karar alması lazım. Muhalefetle beraber bir karar alması lazım ki yeni meclis verdiği bu karar üzerine kurucu meclisin kurulması gerekir. Çünkü anayasa 1982 anayasası A'dan Z'ye bir hayli hırpalandı ve değişti. Yani değişmenin ötesinde bir hırpalama var. Tutarsızlıklar var, iç tutarsızlıklar var. Bütün bunların gözden geçirilmesi gerekir. Daha doğrusu yepyeni bir anayasanın yapılması gerekir. Bu yeni anayasanın bence en önemli konusu hukuk devleti değil, onun da ötesinde hukukun üstünlüğü olmalıdır. Bu iki kavram Türkiye'de birbirinin yerine kullanılıyor ve yanlıştır. Hukukun üstünlüğü başka şeydir, hukuk devleti başka şeydir. Hukuk devleti dediğiniz zaman önceden peşin peşin devletinizin hukuk içerisinde olmadığını kabul ediyor ve özeniyorsunuz hukukun içine sokma. Halbuki hukukun üstünlüğü dediğiniz zaman her şeyin üzerinde hukuk vardır. Devlet de, sokaktaki yurttaş da o hukuk karşısında eşit düzeydedir. Onun için Anglo-Sakson, yani demokrasinin en ileri noktalara ulaştığı ülkelerde, Anglo-Sakson ülkesinde söz gelimi bir İngiltere'de hukukun üstünlüğünden söz edilir. Hukuk devletinden değil. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Bu iki kavramın birbirine karıştırılmasının çok ağır sonuçları var. Ama Türkiye bunun farkında bile değil. Ve bu arada siyasetçilerin çoğunun bu iki terimi, bu iki kavramı birbirinden ayırt edemediğini görmekteyim. Bunu baştan belirteyim. Yani Türkiye'nin sorunu çok önemli. Hukuk bir kavramlar dilidir, bir ilkeler bütünüdür. Bu kavramları eğer siz iyi bilmezseniz, onu yazılı olarak bile kağıda dökemezsiniz. Bu kadar basit. Evet, buyurun.
Siz ki hukuk dili yoksa, hukuktan söz edenler de hukuktan söz etmiş olmuyorlar. Çünkü hukukun kendi özgün kavramları meselenin özünü oluşturuyor diyorsunuz. Ve herhalde o yüzden bir uzmanlık alanı bu.
Bakın, şimdi ben size somut bir örnek vereyim. Bir gece bir tebligat gelir size. Veya da gündüz ne zaman gelirse girir. Tebligat gelir. Denir ki açarsınız tebligata. Bu şeyden gelmiştir, yönetimden gelmiştir. İşte diyelim ki belediye başkanlığından gelmiştir. Denir ki işte falan yerdeki arsanızın kamulaştırılmasına karar vermiştir. Yani şu kadar değer biçilmiştir. Zaten o değer de çok azdır. Biçilmiştir, kamulaştırılmasına değer, karar verilmiştir denir. Siz şimdi ve oradaki gerekçe kamu yararıdır. Kamu yararı bakın. Hı hı. Şimdi siz buna tabii itiraz edeceksiniz, dava açacaksınız falan. Bu da artık uzun bir süreyi gerektirir. Hele Türkiye gibi büyük ülkelerle maalesef davalar çok uzuyor. Dünyanın her tarafında evet. Davalar tek oturumda biter. Ben Taşra'da davaları tek oturumda bitirdim, o kadar. Parantez içinde söylüyorum bunu. Şimdi gideceksiniz, dava açacaksınız vesaire. Zaten dava açtığınız zaman açtığınız bedeli, üzerinde bir bedel isteseniz bile size dava bittikten sonra ödenecek miktarı zaten enflasyon ne yapmıştı? Ortadan kaldırmıştır. Yani ha dava atsanız ne olur, acımasanız ne olur, değil mi? Bu hep şaşırtıcı evet. Bir olgudur. Buradaki dayanağa dikkat edin. Kamu yararı olduğundan bugüne kadar kamu yararının ne olduğunu tanımlayan, bunun çerçevesini kesinlikle çizen bir yiğit adam, devlet şeye yiğit adama diyelim, bilim adamına rastlanmamıştır. Bir kere bunu bileceksiniz. Böyle saçma kavramlara devlet başvurmaz. Nerede? Anglo-Sakson ülkelerinde başvurmaz. Bunun örnekleri somut olarak sık sık yaşanır. Anglo-Sakson ülkesinde eğer sizin tarlanızı alacaksa sizinle oturur, pazarlığa girişir ve der ki bu diğer insanlar ne kadar para veriyorsa ben de onu vereceğim der ve bu iş biter. Bakın.
Yani aslında siz diyorsunuz ki öteki türlü olan gasptır. Kamu yararı falan değildir diyorsunuz.
Gasp denemez ama işte uydurma gerekçeler bunlar. Batı'da Batı ülkelerinde, Kara Avrupası ülkelerinde de Türkiye oradan aldığı için hukuku aynı gerekçe kullanılır. Ama Anglo-Sakson ülkelerinde böyle bir gerekçe yoktur. Bakın dikkat edin. Ben size somut bir örnek vereyim. Bir meslektaşım vardı. Evini kiraya vermişti İngilizlere. Amerika'da yani Ankara'daki evini kiraya vermişti. İngilizler o evi kiralamışlardı. Ve her yıl otomatikman hiç kiraya verene haber vermeksizin zamanı geldiğinde derhal ne yapıyorlardı? Kira parasını yükseltiyorlardı, bu bir. Şimdi adamın evinden ayrıldılar, bakın evinden ayrıldılar. Elçilikten bunlara telefon ediliyor. Diyor ki biz evinizi şu tarihte boşaltacağız. Ve o tarih geldiği zaman haber veriyorlar. Diyorlar ki biz evinizi boşalttık. Lütfen evinize gelin ve evinizde bir eksiklik var ise bu eksikliği biz giderelim diyorlar. Bakın. Böyle bir terbiye var onlarda. Gerçekten de mesela o arkadaş diyor ki biz de diyor hiç fark etmedik. Baktık diyor evde bir gayet güzel tertemiz bırakmışlar, bir de silmişler ya yani evi temiz bırakmışlar. Gittik diyor, teşekkür ettik. 2 gün sonra diyor benim haberim yok. Eşim İngiliz Büyükelçiliğine haber vermiş. Demiş ki bir tane lavaboyu kırmışsınız, çatlatmışsınız, onu tamir edin. Hemen diyor ekibi göndermişler. Benim diyor haberim bile yok. Aynı gün hemen göndermişler ekibi. Bir bakmışlar, evet bu bizim kusurumuz. Yani siz mi yaptınız, biz mi yaptınız şeysine girmeden bizim dönemimizde bu çatlamış diye kabul etmişler ve derhal değiştirmişler. Eve geldim diyor, ben değişik bir şey görünce şaşırdım. Eşime sordum, böyle böyle oldu dedi. Siz buna karşılık aynı arkadaşın, İstanbul'da da zengin bir arkadaştı, evi vardı ve Maliye Bakanlığı o evi kiralamıştı. Yani büro olarak kullanıyordu bilmem hangi semtinde ve yıllardır o evde oturdu, hiç kira parasını yükseltmedi. diyordu ki neredeyse bu adamlar 5 kilo üzüm parasına oturuyorlar burada. Ve yükseltelim. İşte iki devlet arasındaki fark budur. Hukuku tanıyan devlet birincisi, ikincisi de hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülke. O kadar.
Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
Şey söyleyeyim size, bakın siz gazeteciler devamlı olarak yanılırsınız. Yanlış bilgi verilmiştir size. Yani bunun sizi bu nedenle eleştirmiyorum. Çünkü bakmıyorsunuz, bilim adamı da bu konuyu bilmiyor ve konuşuyor. Diyor ki mesela Yargıtay üyeliğinden diyor şeye terfi etti diyor, Anayasa Mahkemesi üyeliydi. Ah, böyle bir terfi değildir o. O bir seçimdir. Kim istiyorsa onu seçersiniz. Değil mi? Ben Yargıtay'da bulundum. Yargıtay'da isteyen varsa birisini seçersiniz. Çünkü Yargıtay'dan, Danıştay'dan, bilim adamlarından ve söyleyin memurluktan gelen insanlar var Anayasa Mahkemesi'nde. Onlar bir yükselme sonucunda değildir. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı öyledir ve doğrudur o yapı. Her yerden, her kaynaktan almaya çalışmıştır.
Peki Sayın Selçuk.
Üç tane son sözü söyleyen hukuk konusunda mahkeme vardır. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay. Bunların içerisindeki en ağır yük, en çok hukukla uğraşan, açık konuşalım, bir Yargıtay'dır. Onlar da bunu gayet iyi bilirler. Yargıtay'dır. Ve üç mahkeme birbirine eşit düzeydedir hukuk açısından.
Şimdi Sayın Sami Selçuk.
Örnek vereyim bakayım.
Beni duyuyor musunuz Sayın Selçuk?
Buna karşılık bakın Kuzey Kıbrıs'a gidin, orada tek bir yüksek mahkeme vardır. Tıpkı Amerika ve İngiltere'de olduğu gibi bu yüksek mahkeme Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin işini gör.
Sayın Sami Selçuk, beni duyuyor musunuz lütfen? Duyuyorsanız. Sayın Sami Selçuk, şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda hiç kuşku yok ki kavramsal sorunlar büyük. Bu konuda bize yaptığınız aydınlatma önemli ama bence çok büyük bir tartışma var. Sabah NTV televizyonuna Mustafa Şentop Bey konuk oldu ve neredeyse benim gibi düşünenleri hani hiçbir şeyden anlamaz adamlar gibi değerlendirerek şöyle bir tarif yaptı. Cumhurbaşkanının adaylığı ile ilgili olarak yapılan tartışma boş, beyhude bir tartışmadır. Cumhurbaşkanı sadece bir dönem aday olmuştur. Dolayısıyla ayın 14'ünde Mayıs'ta seçime girecektir. Bu boş tartışma iktidarın boş bir çabasından ibarettir dedi. Sizce bu tartışma boş bir tartışma mıdır? Ben ve benim gibi bu soruyu soranlar boşuna mı tartışmaktadırlar? Yok, eğer böyle değilse Sayın Cumhurbaşkanı hangi koşullarda aday olabilir? Hangi koşullarda aday olamaz? Bunu bir hukukçu olarak en üst mahkemede görev yapmış bir insan olarak dinleyicilerimize tarif eder misiniz lütfen?
Ederim. Önce şunu söyleyeyim. Sayın Şentop hukuk tarihi hocasıdır. Devamlı kendisini anayasa profesörü olarak takdim ediliyor. Dikkat ederseniz onu hiç yalanlamıyor. Bir kere bir insanın ne hangi alanda olduğunu söylemesi gerekiyor, değil mi? Bu dürüstlüğün bir gereğidir.
Tabii topluma sorumluluktur aynı zamanda.
Gayet tabii. Açıkça söyleyecek. Şimdi bana soruyorlar, anayasa konusunda bazı konuları soruyorlar. Sizin sorduğunuz soruya cevap vereceğim. Çünkü inceledim. İncelemenin de ötesinde bu basit bir soru. Herkes, yani bir hukukçu, iyi bir hukukçu anayasanın maddelerini okur ve onun yorumunu yapar. O kadar. Şimdi gelelim o konuya geldiğimiz zaman bu arkadaşları anlamakta zorlanıyorum. 2-3 gün içerisinde Karar Gazetesi'nde uzun bir yazım çıkacak bu konuda. Onu söyleyeyim. Uzun bir yazım çıkacak. Şimdi anayasanın 101. maddesi son derece net. Cumhurbaşkanlığının statüsünü tarif eden bir madde. Başlık da öyledir bakın. Bir yasa başlığıyla beraber, sistematiğiyle beraber yorumlanır. Bu yorumun ilk kuralıdır. Tamam mı? ve yolunda dürüst olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Onun anlamını da biraz sonra açıklayacağım. 101. maddeyi okuduğunuz zaman 101. maddenin ikinci fıkrasında veyahut da üçüncü, o şu anda elimde değil anayasa. Bir insanın iki kez cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyor. Bitti. Şimdi size bir şey sorayım. Amerikan cumhurbaşkanlarında ille de ben üçüncü kez olacağım diyenleri hiç duydunuz mu siz?
Duymadık, gayet nettir.
Bunun bir tek istisnası olmuştur. Roosevelt savaş sırasında iki kez cumhurbaşkanı olmuştur. Ama savaş bitmediği için denmiştir ki Roosevelt'e, sen bu işe devam et ve parlamento buna izin vermiştir. Bakın dikkat edin. Bizim. Ama o da zaten bildiğiniz gibi öldü. Yani yaşlı, yetmedi adamcağız. Bakın. Biz de bunun niçin tartışıldığını anlamakta zorlanıyorum. Gelelim 116. maddede. 116. madde parlamentonun kapattığı ofisiyle ilgili bir maddedir. Başlık da öyledir. Ofisiyle ilgili olduğu için yasama diyor ki orada, işte ofisi kararı verildiği takdirde diyor, cumhurbaşkanıyla meclis aynı sırada seçim yapılır diyor. Orada aday olabilir. Yani öne alınmıştır, şu olmuştur. Çünkü fesih ne demektir? Süreyi bitirmeden yasama organının ömrü ne yapılmıştır? Kısaltılmıştır. Orada diyor iki seçim birden yapılır. O zaman adaylığı devam eder. Yani diyelim ki üçüncü yılında bir fesih, dördüncü yılında bir fesih söz konusu oldu. Meclis feshedildi. O sırada cumhurbaşkanı seçimi de yenileniyor. Otomatikman yapılıyor. Bu bir kolaylık sağlanmıştır. Ve istisnai bir maddedir. İstisnai maddeler asla genişletilerek yorum yapılmaz. Bu birinci nokta. İkinci noktaya gelince o daha önemli. O daha önemli. 101. maddede dışarıdan çağırın, ilkokula gitmeyen bir öğrenciye okuma yazma bilmek şartıyla maddeyi söyleyin veyahut da siz okuyun sorun. Diyecek ki iki defa cumhurbaşkanı seçilmenin anlamı nedir diyecek. İkiden çok seçilmeyecek dedik, değil mi?
Evet.
Onun için bakın söylüyorum. Yorumda bir kural var. Yorum ne zaman yapılır? Yorumlanacak hüküm açık değil ise yaparsınız. Bu kadar açık bir hükmün ve ortada bir matematik sözlüğü var, değil mi? İki defa diyor.
Sayın Sami Selçuk sabah devam edin diye bir şey söyleyeceğim. Sabah bir kavram kullandı Sayın Şentop. Dedi ki göründüğü gibi yorumlanmaz yasa maddeleri dedi. Onların hukukçu olarak yorumlanması gerekir dedi. Siz sıradan insanlar yorumlayamazsınız dedi. İşte onu diyorum. Siz gayet net söylüyorsunuz.
Hayır bakın.
Siz gayet net
olarak görüyorum. Yürürlükteki madde budur. Saçmalayıp durmuş. Tamamen saçma. Bakın onu söylüyorum kendisine. Saçmalamış. Böyle bir yorumu yapan bir öğrenci ben ikiye geçirmem. Bu kadar bakıyor. Böyle saçma bir şey olmaz. Şimdi bakın o madde son derece açık. Bakın söylüyorum, yorum yapamazsınız. Yorum yasağı var. Çünkü eski Roma'dan beri söylenen bir söz vardır. Eğer hüküm açık ise yorum yapılamaz. Bir yasak var orada. Hüküm açıktır. Şimdi gelelim. Efendim sistem değişmiştir, şöyle olmuştur. Hayır efendim. Değişecek bir sistem yoktur. Burada Cumhurbaşkanlığına şöyle böyle geçmiştir ama madde açıktır. O madde değiştirilememiştir. Değiştirilmemiştir. Yazılı bir hükümdür. Ve o hüküm herkese bağlar. Ve dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Çarpıtıyorlar. Bakın buradan söylüyorum. Dürüstlükle hareket eden hiçbir insan o maddelerin dışında yorum yapamaz. Bitti.
Böyle peki üçüncü yorum. Defa
de bu, üçüncü bu defa yapan bir öğrenci olsa dese ki işte sistem değişmiştir, bilmem ne olmuştur, bilmem neye geçilmiştir diye yorum yapmaya kalsa 60 sene sınıfı geçemez. Bu kadar da.
Peki Sayın Selçuk.
Sentop hukukçu mudur nedir onu da anlamış değilim. Hukukçuysa bu böyle yorum yapmak gerekir. Efendilerine göre yorum yapıyorlar.
Siz diyorsunuz ki Sayın Şentop hukukçu mudur nedir anlamış değilim. Efendilerine göre yorum yapıyorlar. Az önce bir kavram koydunuz ortaya. Neticede hukukta hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü dediniz. Anayasaya dair yemin eden anayasal bir tarifle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan bir kimsenin bu verdiği hüküm doğrudan aslında bir yasa dışı, anayasaya uygun olmayan bir tutum olması itibariyle aynı zamanda başka bir sorun doğurmaz mı? Yani açıktan doğrudan hukuka müdahale etmiş, hukuku eğip bükmüş oluyor. Biz artık Türkiye'de hukuk devletinden söz edebilir miyiz?
Hayır, bunun bir yaptırımı yok. Böyle bir öğrenci, bakın ben size söyleyeyim, bir öğrenci olsa sınıfı geçirmez, sittiği sene geçiremez. Yok öyle şey. Şöyle olmuş da böyle olmuş da işi sulandırmaya gerek yok. Anayasanın metinleri açıktır ve bellidir. Hı hı. Ne diyor? Ben iki kez üçüncü kez aday olunmasını yapatlıyorum diyor. Bu bir. İkincisi 116. maddeye geçiyor. Diyor ki başlığı belli. Meclisin süresi bitmeden önce feshedilmesiyle ilgili bir başlık atmış oraya. O başlık içerisinde hükmü de koymuş. Diyor ki meclis eğer karar verirse tabii nitelikli çoğunlukla karar verecek. Bunların gücü yetmediği için ona başvurmuyorlar. Ondan sonra da sulandırmaya başlıyorlar. Eğer gerçekten meclis muhalefet de buna yeşil ışık yaktı bildiğim kadarıyla, dedi ki böyle bir şey düşünüyorsanız beraber yapalım, o da girsin karşımıza çıksın dedi. Niye ona başvurmuyorsunuz? Ona başvuruyorlar değil mi? Bakın açık konuşalım, muhalefet dedi ki buyurun üçüncü kez aday olma imkanını biz size verelim dedi. Ve yanaşmadılar, dikkat edin, yanaşmadılar. Hı hı. Çünkü biliyorlar ki seçimin sonucu berrak değil, net değil. Kimin kazanacağı belli değil. Onlar ürktüler. Ve dolayısıyla arkasından da bazıları herhalde Cumhurbaşkanı'na dediler ki siz üçüncü kez seçilebilirsiniz. Ve bu yorumu yaptılar. Kendisine de hukukçu olarak söylediler. Bu yoruma da o inandı. Onun için muhalefetin önerisi üzerinde hiç fazla durmadan bu işe soyundu. Başka yerde.
Peki Sayın Sami Selçuk, benim kıt aklımın almadığı bir şey var. Çünkü siz anlattığınız zaman her ortalama düşünsel yetisi olan insan şunu kavrar. Ben de onu kavruyorum ama Türkiye'yi kavramak için daha zeki olmak gerekiyor. Şimdi geçen gün cumartesi günü bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda dedi ki altılı masa Cumhurbaşkanı'nın adaylığı meşru değildir 14 Mayıs için. Kendi bildirilerinde var. Fakat meşru değildir dedikleri seçim için aday açıklayacaklar ve yarışacaklar. Yani anayasal olarak aday olması mümkün olmayan birisiyle karşısına aday çıkartıp yarışıyorsunuz. Başka türlü söylersek.
Ama efendim? Başka çaresi yok. Tabii başka çaresi var ve elinizde başka imkanınız yok. Ya siyaseti bırakacaksınız, biz bu seçime katılmıyoruz diyeceksiniz. Yani onun bazı sonuçları olacak, onları göze alacaksınız. Onu bilemem.
Ama bir meşruiyet tartışması olmaz mı? Yani evet. Biz seçime katılmıyoruz, kendin çal, kendin oyna denmez mi?
Hayır, yani şimdi işi... Yani siyasi açıdan başka şekilde düşünebilirdiniz ama mecburen bu seçime katılacaklar, onu söylemek zorundayım. Yalnız şunu söyleyeyim, 2017 yılında yapılmış olan referandum hukuk dünyasında doğmamış bir referandumdur. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu yanlış bir yorumla karar vermiştir. Çok önemli bir bilgiyi göz ardı etmiştir. Anayasanın 95. maddesi ne diyor? Aynı konuda diyor. Bakın aynı konuda. eğer uluslararası sözleşmede diyor ki bizim iş hukukumuza ters düşen bir şey varsa diyor, hüküm varsa diyor, onu uygulayacaksın diyor. Bunlar ne yaptılar? Mühürsüz zarflardan bahsediyor yasamız, değil mi? Mühürsüz zarflarla ilgili uluslararası sözleşmelerde herhangi bir hüküm ben bilmiyorum. Ve sağa sordum, sola sordum, hangisinde var hiç kimse bilmiyor. Çünkü böyle bir şey yok, böyle bir madde yok, bakın. Böyle bir madde yok. Uluslararası sözleşmelerde mesela diyecek ki bir uluslararası sözleşmede mühürlü zarf diyecek. Mühürlü demese bile işaretli zarf diyecek. Yani mühür benzeri bir zarftan söz edebilir. Bunları söyleyecek. Böyle bir yazının metin yok. Türkiye'nin kabul ettiği yazılı bir metin yok. Böyle olmasına rağmen bu arkadaşlar yürürlükte olan bir maddeyi ne yaptılar? Uygulamadan alıkoydular ve dediler ki biz mühürcü zarfları da kabul ediyoruz dediler ve seçime soktular. Ne kadar mühürcü zarfı diyorum. Kimisi 1,5 milyon diyor. Kimisi 2,5 milyon diyor. Onu da ben de bilmiyorum. Şimdi bunun sonucu ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu yasama organının ya da Anayasa Mahkemesi'nin yerine geçerek karar verdi. Ne dedi? Ben bu fiilen bu maddeyi iptal ediyorum dedi. Dikkat edin. İptal ediyorum dedi.
Böyle bir yetkisi var mı?
Yok tabii. Olmadığı için de yetkisini gasp etti. Kimin? Yasama organının yetkisini gasp etti. Yağmaladı. Veya Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini yağmaladı, gasp etti. Ve eğer bir yetki gaspı, bunun ismi bellidir. Usurpation de pouvoir'dır bunun adı. Usurpazione di potere der İtalyanlar, tamam mı? Böyle bir durum olduğu takdirde hukuka aykırılıklarda çeşitli aykırılıkların bir adlandırması vardır. En ağır aykırılık budur. Yetki gaspı söz konusu olduğu zaman o aykırılık hukuk dünyasında doğmaz. Yani işlem doğmaz. Mesela kaymakam boşanma kararı verdi. Nüfus memuruna gönderse işler mi onu? İşlemez. Bitti. Veya kaymakam birini tutukladı. Ve polise dedi ki cezaevine koy bunu. Atar mı? Atmaz. Bitti. Cezaevine koymaz. Uygulamaz çünkü. Çünkü hukuk dünyasında doğmaz o. Bu 2017'de kabul edilen rejim hukuk dünyasında doğmamıştır. Ve meşhur değildir. Ben bunun için kitap yazdım, kitap.
Sayın Sami Selçuk, siz diyorsunuz ki hukuka doğmamıştır, o yüzden de meşru değildir. O zaman fiili bir durum doğduğu zaman yok hükmünde olan bir rejim içerisinde bir seçim yapılıp onu bertaraf etmek isteniyor. Doğru mu anlıyorum?
Vallahi yani sadece seçim bir işlemdir. Binlerce işlemden bir tanesidir seçim. Her şey
ama önemli bir işlem.
Lazım. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin yerine geçti diyorum. Yasama organının yerine geçti. Kim? O bir tane kişiden oluşan bir kurul. O kurulun böyle bir yetkisi var mı? Yok, bitti. Bunu uzatmaya gerek yok. Bunu düzeltmek lazımdı. Ve o kitapta ben söyledim. Dedim ki burada çıkan sonucu, yani eğer bu oyların sayımında net bir rakam elde edilirse o net rakama göre bakacağız, diyeceğiz ki evet Cumhurbaşkanı şu kadar oyla seçilmiştir. Bu durumda bir baktık bütün oylar Cumhurbaşkanı'nın oyundan çıkarılsa bile, yani mühürcü zarfları da gözetmek suretiyle çıkarılsa bile yine Cumhurbaşkanı'nın oyu fazla ise bu rejim meşrudur. Değilse yeniden seçim yapacaksınız. Başka türlü yolu yok. Bu kadar basit.
Peki Sayın Selçuk.
Türkiye bırakın hukukun üstünlüğü devleti amacıyla kurulmuş bir rejim. Türkiye hukuk devleti bile değil. Kendi kendimizi aldatmayalım. Ben bunu 68 yıldır hukukla uğraşan bir adamın bir fakülteden itibaren sayılır. Yani 30 yılım Yargıtay'da geçti. 40 yıl şeyde yargılama erkinin içinde çalışmış bir adam olarak 18 yıl 19 yıl Bilkent Üniversitesi'nde ders vermiş bir adam olarak söylüyorum. Türkiye'nin Batı hukukuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bazı kuramlar, bazı şeyler, uygulamalar doğrudur ama Türkiye'nin Batı ile ilgisi yok. Duruşmayı bile çözememiş bir ülkenin Batı hukukunu iyi uyguladığını söylememiz mümkün değildir. Herkes kendisine gelsin.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Sami Selçuk. Çok önemli bilgiler verdiniz. Herhalde yarının gündemi de bu söyledikleriniz olacaktır. İyi akşamlar diliyorum. Bize vakit ayırdığınız için sağ olun. Değerli dostlar, Sayın Sami Selçuk'un söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil ve bence normalde demokratik bir ülkede hop oturup hop kalkılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Nedir derseniz gayet açık bir şekilde diyor ki Sayın Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı zaten hukukçu değildir. Ve dolayısıyla efendisine göre yorum yapıyor, Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması söz konusu değildir. Yetmiyor, Türkiye'nin bugünkü içinde bulunduğu rejim hukuka doğmamıştır, o yüzden meşru değil diyor. Ama bütün bunların sonunda gidecek başka bir mecra olmadığı için de seçime gitmek zorunda muhalefet diyor. Bu arada ben de İbrahim Kaboğlu hocanın yaptığı değerlendirmeyi anımsatmak istiyorum açıkçası. O da diyor ki sivil direniş, itaatsizlik eylemleri yapılabilir buna karşın diyor. Ancak ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde aday açıklanıp yarışma yapılacak. Çok acayip günlerden geçiyoruz. Meşruiyet kavramı nedir? Sayın Sami Selçuk'un dediği gibi hukukun üstünde nedir? Yani hukukun üstünlüğü nedir meselesi başlı başına ciddi bir tartışma. Hukukun üstünlüğü eğer yok ise, hukuka dair, hukuk devleti olmaya dair herhangi bir deneyiminiz yok ise neyi tartışıyorsunuz? Gerçekten önemli bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablo vahim bir tablo. Çünkü hukukun askıya alındığı bir dönemde seçime gideceğiz yeniden. Kimin hangi hukuk zeminde kazandığı, kimin hangi hukuk zeminde kaybettiği, kimin ana muhalefet, kimin muhalefet, kimin iktidar olduğu hepsi karmakarışık, fiili bir durum doğuyor ve bu fiili durum karşısında da yaptım oldu şeklindeki bu durum karşısında da bir pozisyon alınıyor, almak gerekiyor. Bu da tabii anlaşılır gibi değil. Bunu da böyle söylemek gerekiyor. Gerçekten zor. Çünkü bir yandan siyaset yapacaksınız, bir yandan hukukun terazisini bozmadan hayatı sürdürmeniz gerekiyor, sürdüreceksiniz. Ve bütün bunlar bozulduktan sonra da bir yerinden tutup nihayetinde bir yerinden tutup o tutunduğunuz yer üzerinden de toplumu ikna edeceksiniz. Bütün bunların olmadığı bir yerde zaten ekmek olmaz, aş olmaz, iş olmaz, hiçbir şey olmaz. 0212-809-3043'ten bana biraz sonra ulaşacaksınız. Şimdi çok değerli gazeteci arkadaşım sevgili Serpil Yılmaz'la beraber. Serpil merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Sağ olasın Serpil. Burada konuşmak vesile oldu. Uzun zamandır ya, konuşamıyorduk ama.
Ben seni izliyorum her yerden. Sosyal medyadan, televizyonlardan, radyodan.
Elimden geleni yapıyorum Serpil. Senin de zaten analizlerine en çok ihtiyaç olunan dönemdeyiz. O yüzden tam da sana mikrofonu uzatmak istemişim. Serpil, dün çok ilginç bir tablo ortaya çıktı. Az önce hukuken işin sınıfta kaldığını, yeniden sınıfta kaldığını Sami Bey'den öğrendik. Sami Bey asla böyle bir adaylık olamaz dedi. Bu ayrı bir tartışma. Ancak seçime gidiyoruz. Bir beyanname açıklandı. Bana göre bir mutabakat metni olarak fena değil, olabilecek en üst seviyede bir mutabakat metni sağlanmış. Ancak ben metni ikiye ayırdığımda iktisadi olarak senin yorumuna ihtiyaç duyduğum bölüme geliyorum. Bir tarafının örneğin tarım başta olmak üzere fevkalade kamucu vurgular yapıldığını ve bunun dosdoğru yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da bunları yapacağız ama liberal ekonominin kurallarına da uyacağız diyerek vaziyeti idare etmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Sen nasıl yorumluyorsun iktisadi olarak dünkü metni?
Yani iktisadi olarak aslında bana göre yani şu anda hani insanları da en çok heyecanlandıran dersen herhalde şeffaflık ve yolsuzlukların önlenmesi. Yani Türkiye'de hani israf önlenecek, denetim ve kurumları etkin hale getirilecek. Yani Türkiye'nin kaynaklarını sömürmeyecek bir alternatif metin bu. Yani en başta bence yapıcı özelliği bu. Türkiye'nin kaynaklarının verimli kullanılması, teşviklerin verimli biçimde dağıtılması, ölçümlenmesi. Çünkü teşvikler dağıtılıyor ama ölçümlenmiyor. Sonuçları itibariyle ne kadar yararlı olduğu belirlenmemiş durumda. Hani bu devlet kurumların, devletin kurumsal yapısının oluşturulması, liyakat esasına göre oluşturulması ekonominin en umut ve tarafı. Zaten biliyorsun yani yatırımcı için bu böyle gereklidir. Yatırım yani hukuk güvencesi ister. Kararlarda öngörülebilirlik ister vesaire. Şimdi bu metinde bunlar var. Ama liberal ekonomi bacağı hakim. Tabii bu taraftan baktığın zaman hani enflasyonun tek haneye indirilmesi, kişi başına gelirin işte iki katına çıkıyor olması falan, bu hedeflerin şu anda seçmen açısından hani tamam bu böyle olacak harika diyeceği bir nokta var mı, onundan emin değilim. Yani
bunu ne anlamda söylüyorsun?
Yani bu hesaplamaların ne kadar gerçekçi olabileceği konusunda çok emin değilim. Çünkü hali hazırda Türkiye'nin borç yükümlülüklerinin ne, daha neler olduğunu net profili çıkmış değil. Dün sunum sırasında Halk TV'den İpek Özbey programına katılmıştı. Gelecek Partisi'nden Kerim Rota, ben ona buradan bir soru yönelttim. Hani 40-50 milyar dolar bir şey var. Türkiye'ye bir giriş var seçim dönemine kadar. Hani bu şeyler, asgari ücreti arttıracağım, şey yapacağım, emekliye para vereceğim veyahut da işte doğalgaz ve sanayide indirim yapacağım gibi böyle bazı hani bir öngörülenin dışında, asgari ücreti de ikinci kez arttırdı malum. Öngörülenin dışında bazı seçim şekerleri dediğimiz bir harcama bütçesi ile karşılaştık. Ve daha da önemlisi hani dolar kuru açısından tartışmalar var biliyorsun. Türk lirasının tutulduğu, yani düşme seviyesinin tutulduğu, doların 18 lira civarında yükselmemesi için Merkez Bankası'nın döviz satışları var piyasaya. Böyle bir boşaltma hareketi var. Şimdi böyle baktığın zaman da bir rezerv olması lazım. Yani Merkez Bankası dövize müdahale edeceği rezerv olabilmesi lazım. Böyle bakıldığında da net rezervler açısından eksi durumda, yok. O zaman işte 40-50 milyar dolar bir para geldiği varsayılıyordu. Kerim Rota da bunu dünkü soruma cevap verirken onayladı. Böyle bir para geldi dedi. Ve bu hazırlanan yeni programda borç yükümlülüğü açısından yeni iktidara neler getirebileceğini sorduğumda da her borcu kabul etmek zorunda değiliz dedi.
Bu ne demek? Yani Serpil, şimdi gerçekten Türkiye gibi uluslararası ilişkilerin içinde olan bir ülkenin biz her borcun kabul etmek zorunda değiliz gibi bir tutum takınma şansı var mı?
Yani aslına bakarsan dünyada şey var, kara parayla ilgili mücadele var. Bazı veriler var mesela. Yani bu Ukrayna Savaşı sırasında İngiltere yaptı. Bu kleptokrasi dedi, yani bürokrasi açısından işte hem yolsuzluk ve hırsızlıkla bürokrat servisini araştırmaya başladı mesela İngiltere. İşte Amerika Biden bunu dile getirdi. Hani Batı'da da geçerli bir hukuk var. Hani kara para veyahut da işte kirli borçlar açısından da baktığında bir hukuki yol var aslında. Ama bunu ispat etmek falan çok zor.
Çünkü tam onu kastediyorum. Kimse yani bu para temizdir, pistir de, hani bir laf vardır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye. Bana sorarsan Ziraat Bankası'nın hülle yoluyla bir medya şirketini alıp öteki tarafa verdirmesi de suç ama kılıf hazırlanmış.
Evet. Şimdi yani şöyle bir şey var. Yani bu şey, servet oluşumunu doğrudan yapmıyorlar genelde. Ne yapıyorlar? Hı-hı. Bir offshore şirketi, deniz aşırı, bir vergi cennetinde formüle ediyorlar. Bunu birkaç şirkete bölüyorlar, yolu karmaşıklaştırıyorlar falan. Oralarda bir dolaştırıyorlar. Sonra işte İsviçre'deki bir bankada bir tutuyorlar. Ondan sonra gidiyorlar bir gayrimenkul alıyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu herkesin hatırlayabileceği gibi Londra'ya gitti. Bir gayrimenkul projesinin önünde açıklama yaptı. Burada işte dedi Türkiye'den giden parayla bunlar buralardan gayrimenkul aldılar falan dedi. Bu izi sürmek çok zor değil ya. Yani çünkü küresel para atlama veya küresel yani kaynağı belli olmayan serveti bulma meselesidir. Yani kaynağı belli olmayan serveti bulmak bugün aslında hani niyet ettiğinde bulmak çok zor değil. Çünkü bütün parasal sistem birbirine entegre, yani bağımsız değil. Onun için hani oradan atlası öbüründen yakalanabiliyor. Ve swap sistemi var biliyorsun, switch sistemi var pardon. Yani yurt dışı döviz hareketlerini kontrol ediyor. 5 kuruşunda gitse onun hesabı Amerikan Merkez Bankası kayıtlarına giriyor falan. Ama hani çok kolay bir şey değil. Yani bunu Amerika yaptı, Londra, İngiltere'de böyle bir Ukrayna Savaşı'ndan sonra böyle bir birim çalıştı. Ama ne oldu ben yani şu anda hani ne oldu dersen çok bir şey diyemeyeceğim. Kerim Rota dünkü konuşmasında dedi ki bu gelen dedi 40-50 milyar doların büyük bölümü Rusya'dan Türkiye'ye giren servet dedi. Yani mesela gelmiş yani Türkiye'ye ne olmuş?
İyi de nerede bu para?
Yalı almış burada. Tabii bankada mevduat olarak tutmuş. İşte bu şey gayrimenkule daha çok tabii gidiyor. Yani Türkiye'deki servet transferi ve büyük ölçüde gayrimenkul aracılığıyla oluyor. Hatta burada da tabii biliyorsunuz bozulmalar var. Yani 400 bin dolar verenin bütün sülalesine, ailesini daha doğrusu şey yapıyor, vatandaş yapıyor. Ama ne yapacak? 3 yıl satmayacak. O şartla vatandaş yapıyor. 3 yıl sonra satıyor. Bir başka grup bu sefer vatandaş oluyor falan.
Öyle yani öyle oradan, devam ediyor.
Evet öyle devam ediyor. Yani
şimdi burada şöyle bir sorun var Serpil. Ben okuduğumda zaten bu 6 liderin ki bu lafta benim çok gülünç bulduğum bir laf. Yani 6 lider denemez. Belki parti genel başkanı denebilir. Çünkü liderlik yapabileceğiniz bir kitle herhalde bir İYİ Parti'de var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Diğerleri daha küçük siyasi partilerin genel başkanları. Neyse. 6 kişinin oturduğu masadan şöyle bir karar çıkacağını düşünmüyordum zaten. Aman kamucu, Türkiye'nin sosyal demokrat ilkelere bağlı yeni bir döneme girdiğini falan beklemiyordum. Benim payıma olabilecek en kamucu hale gelmişler hani liberal ekonomi içerisinde. Fakat o kadarcık bile yani tarımdaki özellikle ileri söylemler ki bence çok önemli, kooperatif meselesi çok önemli, hesap kesin hesap komisyonları çok önemli falan, bütün bunları koyduğumuzda bunu yapabilecek bir siyasi liderin masadan çıkıp sorumluluk taşıması gerekir. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bugün yine tekrar görüldü. Ama orada da bir tuhaf şey var. Daran Acemoğlu ismi hemen aklımıza geliyor. Evet. Kemal Bey kendi partisiyle değil de dışarıdan bir takım isimlerle çalışarak ve neoliberal isimlerle çalışarak yol almaya çalışıyor. Söylenenle eylem arasında bir uçurum yok mu?
Daran Acemoğlu konuşmacıydı ve gelmediler biliyorsun. Yani o sunum toplantısına CHP'nin videodan bağlandılar. Orada tam bir vücut koyma meselesinin olmadığını anladık. Yani Türkiye için işte dar koridor teorisi var biliyorsun. Türkiye'de çok konferanslar da verdi bu konuda. Demokrasi olmadan kalkınma olmaz. Ana tez bu. Bunu işte Gelecek Partisi, Deva Partisi'yle, Sayın Ali Babacan'la da ilişkileri çok iyi. Ali Babacan'ın raporlamalarından da danışmanlıkları olduğunu biliyoruz. Yani Altılı Masa'nın bir akil adamı gibi Garan hocam olur ama dünyada da çok saygın bir iktisatçı. Yani niye diyebileceğimiz bir isim de değil. Yani teoriler geliştirmiş. İşte dar koridor teorisi var, yani bunu ciddi olarak araştırmış, kitabını yazmış. İktisatta bu böyledir, kalkınmada bu böyledir dediği bir teori var. Şimdi bu teoriyi ortaya koyan bir insan için, akademiden bir bilim adamı için, hani niye sorusunu sormayız. Ama işte biliyorsun, baş danışman olarak şey yaptı Sayın Kılıçdaroğlu, Merkel'in endüstri 3.0. Yani bu işte bilgi çağına geçiş sürecinde sanayinin yeniden yapılanması, dijital ekonomilerin ortaya çıkması, robotik çağ falan, bu dönemin dönüştüren danışmanlarından birini danışman olarak aldı. Şimdi aynı Arun Acemoğlu için söylediğim şeyi Jeffrey için de söyleyebilirim. O da hani bir şey, bilim dünyası açısından da kabul gören bir kanaat önderi. Onun için hani çok bilim adamı diyemem. O şeyde değil ama hani kabul gören bir kanaat önderi. Türkiye'de bunları geliştiren ekonomistler yok mu? Elbette var. Bu, yani bunları takip eden, dünyadaki ekonomik şeyi, literatürü takip eden çok kıymetli hocalar var. Onları da almışsın. Şimdi orada bir hani 80 kişilik mi 70 kişilik mi falan bir danışman grubu oluştu bu şekilde. Şimdi ben bunu mesela Almanya'da bir profesör sanayici ile görüşmüştüm. Recep Keskin. Onu da şeyden tanıyordum. Avrupa Türk İş Adamları Derneği kurulmuştu. 90'larda onun başkanlığını yapmıştı Recep Keskin profesör. Aynı zamanda. Mesela onun söylediği şuydu. Merkel'in 150 kişilik falan bir danışma kurulu vardı dedi. Ben de göç ve uyum komisyonunda olanlardan dedi. Yani böyle şey de var. Yani devletlerde böyle işler oluyor. Ama
Serpil, benim
amaç ve kadro manasına gelmiyor bu.
Şimdi Serpil, benim özür dilerim. Benim oradaki değerlendirmem bu insanların kariyerini sorgulamak değil. Bunun bir tercih olduğunu söylüyorum.
Evet, bunu çok
bu bir tercih.
Tamam, bu çok senin söylediğin eleştirel bir dille de çok ifade edildi. CHP içerisinden de buna böyle bakanlar oldu. Ama ben diyorum ki bu bir genel fikir dünyasını tarif ediyor bu 70 kişilik danışmanlar. Ama iş yapma biçimine geldiği zaman bu isimleri görmeyeceğiz ki. Yani bu isimler kalkıp gelmeyecekler Ankara'ya veya İstanbul'a kurulacak herhangi bir birime. Yani burada yine iş başa düşecektir. Biz esasında hani bana sorsan, hani bugünkü takvim açısından sorsan, ben 13 Şubat'ta bir kadrolar hareketi de görmek isterim. Bu tartışmalar o zaman daha somutlaşır. Yani işte şey kuracağım diyor ya, komisyonlar kurulacak diyor rapor. Mesela o komisyonların da biraz netleşmesi lazım. Evet, Merkez Bankası Başkanı konuşuyorlar ve de şu anda da açıklamayacaklar. Belki seçime kadar açıklamayacaklar ama onu anlarım. Ama komisyonlar açıklanabilir. Çünkü o aynı zamanda o siyasi partinin şeyidir, yani gücüdür, yani propaganda gücünü oluşturur. O propaganda gücü açısından komisyonlarda siyasi kanatlar açıklanabilir mesela. Yani ikna edilmişse partili olmaya, o altı parti açısından söylüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturan daha netlikler bekleyebiliriz.
Sevgili Serpil, ben şunu söyleyerek sana son bir soru sormak istiyorum. Şimdi netice itibariyle pandemiyle birlikte dünyada büyük bir sorun yaşandı. Ve bir komuculuk sorunu da yaşandı. Hem devletlerin zengin olması hem de kendi ihtiyaçlarını karşılıyor olabilmesi gerekliliği tekrar ortaya çıktı. Öte taraftan işsizlik yeni bir tablo doğurdu ve şimdi Türkiye'de de ters yönde giden bir araç var. Sayın Erdoğan, ben ekonomistim, bu işten anlarım diyor. Ve kur korumalı mevduat sistemi başta olmak üzere ters yönde giderken hem para değer kaybediyor, hem faizler anlamlı bir şekilde durmuyor. Yani bir kaos içerisinde Türkiye. Bu işin içinden çıkmak için de bir irade gerekir. Sen bu iradeyi o metinde görüyor musun? Bir yol haritası diyorlar. Hemen bir seçim daha olacağını düşünürsek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da içinde bulunduğu tüm belediyelerin seçimi, bu uygulanabilir mi?
Bu metinde çok kamucu bir şey vurgu yok bence de. Çünkü bu bir uzlaşma metni. Yani ama şu, dediğim gibi şu var. Yani halkın menfaatine bir anlayış ne olabilir? İşte dediğim gibi hani şeffaflık olabilir. Hak geçirmeden ihale yapmak olabilir. Hukuku tanımak olabilir. Yani hak hukuku ve adalet tarafını güçlendiren bir metin bu. Ama nasıl bir kamuculuk dersen, o masada, o konuda iki tane farklı görüş net. Net olan İYİ Parti'nin görüşü var. Ben çok ilginç gelebilir insanlara, ama hani CHP'nin kamucu olmasını tabii ki doğal kabul ederiz Sosyal Demokrat bir parti olarak. Ama İYİ Parti hani daha muhafazakar tarafından gelen, yani merkez sağ iddiasında bir parti olarak liberal politikalara daha yakın olduğunu varsayarız. Şimdi ona rağmen Ümit Özdağ ve Kalkınma Politikaları Başkanı, gerek Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Bilge Yılmaz ısrarla diyorlar ki bu dönem kamucu politikaları önceleyeceğiz. Bu dönemin maliyetini biliyorsun, enflasyonun maliyeti, enflasyonla mücadelenin maliyeti bir yere çıkacak. Diyor ki geçmiş dönemde 2001 krizli Kemal Derviş döneminde IMF'le anlaşıldığında yapılan en büyük hata bunun maliyetinin ezilen sınıflara, yani ücretlilere, dar gelirlilere çıkmasıydı. En büyük hata buydu. Bu dönemde bu yapılmayacak. Bu dönemde maliyet artık az gelirlilere, İşte yoksullara, ücretlilere bindirilmeyecek. Onlar korunarak daha geliri yüksek kesimler bu faturayı ödeyecek diye vurguluyor. Ama gelelim ayrıştığı nokta neresi olur? İşte biliyorsun 11 yıl ekonomiyi yönetmiş Sayın Ali Babacan Deva Partisi'nde. Yani ona bu özelleştirme politikalarının dışında, işte serbest piyasa, liberal düzen açısından kollayıcı bir tutum, işte daha büyümeci politikaları sarar bunlar çünkü. Yani o orada duruyor. O politikası duruyor. Şimdi bir tanesi neoliberal bir sesle, öbürü de kamucuyum diyen, CHP'yle beraber bir parti, kamucuyum diyen bir yerde duruyor. Şimdi burada hani çok temel stratejik değişiklikler açıkçası ben beklemiyorum. Yani burada da 6 tane farklı parti var. Biz bu problemden şunu çıkarıyoruz ekonomi olarak. Yolsuzluk, hırsızlık, israf, bunlar olmayacak. Hak hukuku adaleti olacak. Ve Türkiye'nin kaynakları doğru değerlendirilecek. Bunda 6 parti de aynı şeyi söyler.
Nasıl? Ama yani dediğim gibi sen... Buyurun. Sen diyorsun ki ama sonuç itibariyle Serpil, ben de aynı şeyi düşündüğüm için tabii sen uzmanı olarak ben bunu teyit etmek istiyorum. Zaten bu masadan daha kamucu bir şey çıkamaz. Ama hukukun üstünlüğü çıkabilir. Hukukun üstünlüğünün güvencesi de hiç değilse yatırımcıyı rahatlatır. Son bir soru soracağım, kritik soru. Fakat bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun telefon gelecek, ben Kemal geliyorum dediği mesele. Çok iyi espri ve bence seçim kampanyası açısından da çok vurucu. Ben onun reklamcı danışmanlarından hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bu iyi geldi bana. Sonunda kafaları çalıştıran bir şey geldi. Çok güzel bir espri. İyi bir tokat bence bu. Yani seçim açısından. Ama oradaki iddia da az buz bir iddia değil. Diyor ki Ben senin haksız elde ettiğin kazançlara el koyacağım, yurt dışındakini de getireceğim. Ve Ankara'nın göbeğine de bir anıt yaptıracağım ya da daha doğrusu bir tabela yaptıracağım. Gelen her parayı orada halk görecek diyor. Müthiş bir iddia, 418 milyar dolar için. Bunu nasıl yorumluyorsun? İyi Partili Uğur Poyraz, olur mu öyle şey? Bunlardan hesap soramayız, hukuk dışında çıkamayız dedi. Hukuksuz olan bir şey...
Niye böyle bir şey atacağım pano falan dedi. Şimdi bana da o biraz fazla geldi açıkçası. Yani çünkü bu izde ben bu, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere haksız servet, kaynağı belli olmayan para falan gibi şeyler tespit edilebiliyor. Ben bunu CHP Saymanı Bülent Kuşçulu'ya sordum geçen gün. Dedim ya bir 18 milyar dolar ifade ediyor Sayın Genel Başkan. Bunu nasıl yani şey yaptınız, tespit ettiniz diye. Bunları işte ihaleler, vergiler, şey yatırımlar, çeşitli şeylerde, ölçümlerde ortaya çıkarttıkları bir veri olarak söyledi. Bunu hesaplamışlar yani. Bu hesaplanmış. Hı-hı. Hesabı kitabı olmuş, adı konmuş bir 418 milyar dolar. Tamam, bunun hukuk dışı taraflarını uluslararası mahkemelerde de, Türk mahkemelerinde de, adil Türk mahkemelerinde de yargılamak mümkün. Ama şimdi yani ben tabii yani 30 yıldır ekonomi yazıyorum, bu kadar iktidar gördüm, bu kadar ilişkiler gördüm falan, böyle baktığımda hani şunu görüyorum. Siyasete bağımlı sermaye ilişkilerinin şahını yaşıyoruz bu dönemde. Hiç öncekilerde yok muydu? Vardı. Ama bu dönemde artık bu böyle o kadar yaygın bir hale geldi ki herhangi bir malını, şeyini, gayrimenkulünü, bir şeyini, varlığını birine satmak isteyen köşk şeyden, saraydan izin alacak yani. Kim kime mal satacaksa oradan çıkıyor o kararlar. Şimdi o kadar tek partili, tek adam yönetimine kilitlenmişti Türkiye. Yani iş dünyasını, sermaye sahiplerini falan bu kadar bağlayan bir durumda sadece bunları, sermaye sahiplerini de tek tek isim isim hani koyduğumuz zaman hep bir eksik yapmış olacağız. Yani yakaladığımızı kurmuş olacağız. Yakalamadığımız ne olacak? Yani şimdi mesela Oxfam diye bir uluslararası bir şey var, bir Amerikan merkezde yolsuzlukları araştıran bir kurum var. Sivil toplum kuruluşu. Onun Davos 2023 işte geçenlerde şey oldu. İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nda rapor açıkladı. 2022 raporunu açıkladı. Onun Türkiye bacağı da vardı. Yani çeşitli ülkelerdeki durumları saptıyor. Türkiye dedi ki araştırmasının sonucunda 13 milyarderin toplam servetinin 38 milyar dolar olduğunu söyledi. Yani bu o kadar büyük bir para ki. Yani çok çok büyük bir paradan bahsediyor. Ve tespit ettiği rakam yani 13 milyarder. Yani say desen sayılır yani. Ben de onlara sordum, sayın dedim de saymadılar. Yani
kim olduğunu bulmak lazım yani.
Bulmak lazım yani. Şimdi bu kadar servet, bak Türkiye'ye. Hani böyle bir mal varlığı edinmişler de Türkiye'de ne yatırım yapılmış? Yani bu 3 trilyon dolar Türkiye'de altyapı yatırımı yapıldı. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bunlar oldu diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiler. Peki ne oldu? Türkiye'de 3 trilyon dolarlık ne yapıldı? Yani karşılığı var mı bunun? Bunlar çok ciddi sorular. Ve uluslararası raporlara bunlar bu şekilde de giriyor. Yani gizlenemiyor, hesaplanıyor. Bunların ölçüm şeyleri var, değerleri var. Hani afaki olmuyor ya. İşte Bülent Kuşoğlu geçen sene şeyde Asya raporu açıklamıştı, bir finans raporunu. Mesela o finans raporunda da dünyada en fazla servet yurt dışına getiren ülke sıralamasında Türkiye önlerdeydi. Yani orada sıralamış. Evet. Yani bütün raporlar bize gösteriyor ki Türkiye'den yurt dışına bir servet transferi var. Bu servet transferi bir gerçek. Peki bu servetler nasıl, hangi yolla elde edildi? Bunu ortaya çıkaracak da devlet mekanizmaları. Şu anda devlet mekanizmaları, yani Sayıştay mesela, değil mi? Raporları inceleyecek.
Kemal Bey son kez randevu alacağım, baş başa görüşmek evet. için onları uyaracağım dedi. Mesela bu da kesin hesap komisyonunu falan da yan yana konduğunda belli ki Kemal Bey en iyi bildiği alandan maça başlayacak. Ben öyle anlıyorum.
Bu lafın çok çok isabetli. Önemli bir şey. Ben de bunun çok seçmen tarafından da çok iyi anlaşılmasını istiyorum gerçekten. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzmanlık alanı maliye. Yani bütün hayatını adam gelirler idaresi de geçirmiş. Yani bu kaynaklar nasıl sağlanır, ne olur hani şimdi işte ben de üniversitede ekonomi okudum ama hani bir ekonomist değilim yani. Şimdi 4 yıllık üniversitede ekonomi okuduğun zaman ekonomist olmuyorsun. Yani gerçekten o
Türkiye'de Türkiye'de okumadan da oluyorsun, o ayrı.
Yani işte evet, o yani işte tüccardan bile kendine ben ekonomiden anlarım işte falan diyor ya yani, profesör ne bilmiş falan diyor. Türkiye'de böyle bir özgüven patlaması olduğu için o malum şeyler yapılıyor. Ama hakikaten en iyi bildiği alandan yola çıktığını gayet net söyleyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum Serpil. Serpil Yılmaz.
Programın hayırlı olsun.
Yorum çok teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ ol. En kısa zamanda yine sonra seninle buluşalım.
İnşallah edebiyat tarafını ihmal etmiyorsundur.
Yok yok, edebiyat bizi kurtarır. Çok teşekkür ediyorum sevgili Serpil. Çok çok sağ ol. Sağ ol. Evet değerli dostlar, Serpil Yılmaz benim görüşlerine çok saygı duyduğum çok değerli bir ekonomi gazetecisi aynı zamanda. Gerçi gazetecinin ekonomi gazetecisi sadece uzmanlığı olur. Çok iyi bir gazeteci ve görüşlerine değer verdiğim için size de daha geniş bir şekilde duyurmak istedim. Serpil'in söylediklerinden bence 3 önemli madde ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi zaten çok fazla kamucu bir anlayışın bu masadan ortaya çıkmayacağının altını çizdi. Daral Hocamoğlu başta olmak üzere danışmanların esas kimliği oluşturacak kimseler olmadığını, nihayetinde bu tür danışmanlıkların danışmanlık düzeyinde olacağını ama bir yol haritası için bir ipucu verebileceğini söyledi ve Türkiye'den çıkan paranın olağanüstü 3 trilyon dolar bir paranın, daha doğrusu Türkiye'ye girdiği düşünülen paranın Türkiye'den çıkması açısından da bu para nereye gitti ya da nasıl girdi, nasıl gitti meselesine dair de ayrıca bir sorun olduğunu söyledi. Şimdi bugün çok önemli bir ismin Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümü katledildiği bir günü yaşıyoruz. Türkiye aydınlarını, Türkiye'ye aydınlanmaya gönül vermiş akademisyenlerini maalesef çok kolay toprağa veren bir coğrafya. Bu coğrafya acılar coğrafyası, katliamlar coğrafyası. Aydınlığa karşı karanlığın her zaman bir elinin olduğu ve son derece tehlikeli bir coğrafya burası bu anlamıyla. İşte büyük bir düşünürü yitirdik. Şimdi onun oğlu ve bizim dünya görüşü olarak büyük saygı duyup okuduğumuz, öğrendiğimiz bir ismin evladı olan Arın Aksoy ile beraber olacağız. Sevgili Arın Aksoy, hoş geldiniz.
Merhabalar, nasılsınız Enver Bey?
Valla bu konudan söz ederken iyi değilim tabii. Çünkü Türkiye'de bu mesele büyük bir mesele, tarihsel bir mesele. Aydınlığa karşı aydın düşmanlığı ve devletin bunu teşvik etmesi büyük bir sorun diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız?
Katılıyorum ama hem yani sizin üzerinizden bir şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Siz benim çok sevdiğim bir insansınız. Niye biliyor musunuz?
Sağ ol.
Evet, niye? Babamdaki bu ödünsüz, mücadeleci ruhu size görüyorum ben. Buradaki ödünsüz sıfatı çok önemli. Bakın, mücadeleci olmak değil. Devrimci olmak da değil. Bunlar olabilir. Ama ödünsüz olmak çok önemli. İşte Muammer Aksoy da ödünsüz bir mücadeleciydi. Siz de öylesiniz. Siz de o ruhu görüyorum. Çok genç olmanıza rağmen evet. Ve sizi onun için çok seviyorum. Bu Muammer Aksoy'u ve Uğur Mucu'yu, onun çok sevdiği arkadaşı ve benim Uğur abimi, hedef seçenlerin ortak şeyi de şuydu. Yani bu planı yaparken, yola çıkarken, bu planı yaparken Muammer Aksoy'la başladılar. Uğur Mucu, Bahriye Uçok, Taner Kışla diye devam etti. Ödünsüz olanları seçtiler. Ödünsüz, sizin gibi. Ödünsüz olanları. Çünkü yani ödünsüz solcu, ödünsüz sosyalist, ödün veren sosyalist, ödün veren solcu olmaz. Yetmez ama evet olmaz. Babam hayatı boyunca hiç ödün vermedi. Bunu çok iyi biliyorlardı. Bunlar çok iyi plan yapıyorlardı. Ve bu planı da bugüne kadar da getirdiler, uyguladılar da.
Şimdi size şunu sormak istiyorum aslında. Bence Muammer Aksoy'un önemini bilimsel olarak anlamak ayrı mesele ama toplumsal olarak bir önemi var ve ben biraz onu konuşmak istiyorum. 1990'da öldürüldüğü zaman dediğiniz gibi bir planlı katliam yapıldı ama bunun bir nedeni vardı bence. Ve benim söyleyeceğim ileri bir yorum olabilir ama bunu her platformda tartışabilirim. Ben Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı'nın ortaya koyduğu ve bunun arkasında da tarihsel mirası olan, babanızın da çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşündüğüm Atatürk yorumuna karşıydılar bana göre. Atatürk'ü çiğ bir milliyetçilikten çıkartmış, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne taşımış ve bunun üzerinden aydınlanma mücadelesini devrimci bir yere oturtmuş, sınıf mücadelesiyle ilişkilendirilmiş aydınlar bu isimler. Tesadüf değil ve laikliği doğru tarif etmiş, topluma bunu anlatmış aydınlar. Bilmem buna katılır mısınız? Yani burada çok önemli bir süreç var.
Ne güzel tarif ettiniz. Orada sınıf mücadelesi sözü de çok önemli. Devrimci öğretmenin kıyımı ve mücadelesi, babamın kitaplarından biri, devrimci öğretmenin kıyımı ve mücadelesi, evlilik dışı çocukların işte hukuk önündeki şeyi, yani petrol davası, petrolün özelleştirilmesinin ne gibi büyük felaketlere yol açacağını ifade etmesi. Evet, tamamen o dediğiniz sınıf mücadelesi ve tabii ki Atatürk'ün ve Atatürk'ten belki de Atatürk'ün onlara verdiği ışıktan faydalanarak daha ilerisi.
Kuşkusuz.
Muammer Aksoy ve özellikle kürsüde bir hocayken de ifade ettiği şey şuydu. Bu devrimlerin devam etmesi lazım. Bu devrimlerin durmaması lazım. Diyalektiğin esası da bu. Durmaması lazım. Bu devam etmeli. Yani o döneme bakarsanız Enver Bey, gerçek mücadele ortamda olanlar kısıtlanmaya başlayınca ortaya çıkar. Benim lafım değil, Charles Darwin'in lafı. Yani ortamdakiler kısıtlanmaya başlayınca gerçek mücadele ortaya çıkar. Babamın özellikle üzerinde durduğu buydu. Bir de babamın gene çok özellikle üzerinde durduğu şey, en büyük tehlike nedir diye sormuşlar Stalin'e. Hani Stalin iyi bir örnek değil burada ama o söylediği için ismini vermek zorundayım. En büyük tehlike karşısında mücadele edilmeyenmiş. Ya Stalin öyle demiş. Evet, bir düşündüm. Evet, karşısında mücadele edilmeyen en büyük tehlikedir. Bakın bugüne geldik. Karşısında mücadele edilmeyen en büyük tehlike nedir şu anda? Cevap vermiyorum yani kendi sorduğum soruya. Belli ne oldu? İşte benim babamla son askerdeki konuşmamda, ben telefon ettiğimde, oğlum Atatürk Düşünce Derneği'ni kurduk. Bahriye Üçok, işte büyük bir liste var orada. Şu anda o liste elimde. Kimler var orada? İşte bunlarla birlikte bu Atatürk Düşünce, babacığım amacınız nedir dedim. Yani özetle bu ülkenin gelişmesi, devrimlerin devam etmesi, bu ülkenin ileri gitmesi için mücadele etmek dedi. İşte bu sonucunu da gördük.
Şimdi tabii sonucunu acı bir şekilde hepimiz bedel ödeyerek, yani o büyük isimlerin ardından onların izinde yürümeye çalışıyoruz ama tabii o işlerin bu kadar kolay olmadığı da belli. Herkes oturduğu yerden kendince bir Atatürkçülük tarifi yapıyor ama ben hep konuşmalarımda gittiğim yerlerde şunu söylerim. Kurucu babalar dünyada tartışma dışına taşınır. Kurucu babaların yarattığı iklim üzerinden neyin filiz verdiğine bakarız. Dolayısıyla Muammer Aksoy başta olmak üzere onların Atatürkçülük anlayışı nihayetinde köy enstitülerine dayanan, oradaki aydınlanmaya dayanan, toplumcu, çoğulcu, sendikal hareketi destekleyen bir anlayıştır. Bugün bir takım çevrelerin yaptığı gibi çiğ bir milliyetçiliğe indirgenen ve sürekli öteki üreten bir anlayış değildir. Bence bugün en çok söylenmesi gereken budur. Atatürkçülük eşittir postalcılık, işte darbecilik gibi bize sunularak yetmez ama evetçiler başımıza kondu malum.
Muammer Aksoy'dan kaynaklanan bir şey tabii.
Yani gayet o, ne olacak ki? Modernleşme askerle başlıyor Türkiye'de, yapacak
ya
bir şey yok.
Bu arada doktordu yani o tesadüf bence çok önemli değil. Bir de hayır, yani,
yapacak bir şey yok.
Siz kendiniz gibi kaç tane gazeteci görüyorsunuz şu an Türkiye'de?
Estağfurullah, sağ ol.
Hayır bir dakika, hayır ciddi söylüyorum bunu ya. Bu şaka falan değil.
Ben evet. Maalesef çok yalnız kalıyorum. Kavgacıyım çünkü. Dolayısıyla.
İşte budur. Budur. Mücadele budur. Ödün vermek budur. Ben sizin gibi çok fazla görmüyorum. İki tane isim var. Onlar da kadın zaten. Aklımda. Yani evet işte o zamanki mücadele buydu. Mücadelecilik buydu. Hiç ödün vermeden fikirlerini doğrultusunda devam etmek. Ben sizde o işi görüyorum.
Sağ olun. Şimdi benim açımdan önemli şu. Benim açımdan önemi şu, şimdi ben Muammer Hoca vefat ettiğinde 19 yaşındaydım. Sonuç itibariyle sonra da sosyal bilim okudum. Ama bizim hepimizi eğiten, belki siz de aynı şeye katılırsınız, o kadar olağanüstü koşullarda bile olsa direnen Cumhuriyet Gazetesi'ydi. O zamanın Cumhuriyet Gazetesi'nde yazanlara baktığınız zaman o zamanki Cumhuriyet Gazetesi olağanüstü bir zemin yaratmış. 12 Eylül darbecilerine karşı mücadele etmiş.
Yani yazarları şart haline dönüyoruz değil mi? Gerçek mücadele ortamda olanaklar kısıtlanmaya başlayınca ortaya çıkar.
Evet, orada yapılmıştı. Şimdi ben de orada bakıyorum, benim etkilendiğim kim varsa teker teker ortadan kaldırıyorlar. Şimdi de benim tezim hep şu. Onlar olmadığı için bugün her şeyin en kötüsüyle muhatap oluyoruz. Düşünürün, gazetecinin,
İşte hidayetçinin. İşte bu konuyu konuşuyoruz. İşte varsınız.
Evet. Ya sağ olun. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Bu dönemde tabii hocanın yokluğunu tarihsel olarak konuşuruz, görürüz ama siz bir siyasal gözlemci olarak şu anda bir anlamıyla mecburi olarak da bunu yapıyorsunuz. Faili meçhul davaları da içine koyduğumuzda evet. Türkiye'nin içinde bulunduğu iklimi nasıl yorumluyorsunuz?
Yani bunu çok mu net ifade, şöyle ifade edeyim, hiçbir şekilde yorumlayamıyorum. Yani bu şu anki siyaset var ya, ben siyasetin içinde doğdum. Küçücük çocuktum. Ben doğduğumda yanımda böyle kağıtlar vardı dizilmiş, böyle broşürler. Babamın konferanslarına katıldım, küçücük, bebek gibi, bebek yaştaydım. Bebek diyeyim yani. Şu anki ortamı hiçbir şey olarak nitelendiremiyorum. Hiçbir şey, hiçbir şey ortamı. Yani ortada ne bir doktrin var, ne bir mücadele var, ne bir fikir var, ne bir muhalefet var. Ben göremiyorum. Birkaç isim görüyorum. Siz onlardan birisiniz.
Sağ olun.
İşte Serra Kadıgil var. Erkan Baş var. Benim gördüklerim bunlar. Yani benim o zamanki hatıralarımdan hatırladıklarıma benzeyen sizler varsınız. Ben şu anda yani Türkiye'de öyle bir ortam görmüyorum. Teslim olmuş. Kendini tamamen bırakmış. Günlük kaygılarla hayatına devam eden bir yaşantı görüyorum Türkiye'de. Benim gördüğüm bu.
Peki son bir soruyla son bir soruyla bitirmek istiyorum. Sizin gibi aslında toplumun hocaya ihtiyacı vardı ama evladında babaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bir hakikattir. Hiç kimse sonuç itibariyle babasını, annesini böyle bir yolda, Bahri Hoca'yı da analım, kaybetmek istemez. Ama nihayetinde 1990 diyoruz, 2023, 33 sene geçmiş.
33.
Bir felaket. Ben daha yeni döndüm Uğur Mumcu Anması'ndan, Almanya'dan. O gün yaptığı konuşmayı dinledim, tüylerim diken diken oldu. Bugün söylediklerimizin aynılarını söylemiş. Biz ben daha beterlerini
söylüyoruz. Bir tane yazı yazmış. 32 evet. tane. Uğur evet. abi 32 tane evet. yazı yazdı.
Evet. Size sorum şu, bu faili meçhullerle ilgili kanaatiniz nedir? Çünkü bir türlü bu davalar tetikçiler dışında aydınlanamıyor. O konuda düşünüyorsunuz.
Gülüyorum. Yani sadece gülüyorum. Ya sizce evet. Türkiye'de böyle bir şey aydınlatılabilir mi? Yani bunu aydınlatmak isteyen olabilir mi Enver Bey? Yapmayın ne olur. Yani şimdi zaten öylesine sorduğunuza eminim bu soruyu. Yani elbette ki aydınlatılamayacak. 100 senede, 100 sene geçerse belki... Bizim düşlerimizdeki bir iktidar gelirse belki aydınlatır.
Çok teşekkür Düşlerim. Ediyorum sevgili Arın Aksoy. Ben kendi payıma o dönem ilk gençliğimde hoca da dahil olmak üzere saydığımız isimlerden çok faydalanırdım. Beni heyecanlandırırdı, yüreklendirirdi. Çünkü bir de üslup da önemlidir. O zaman İlhan abi okuruz işte, evet. Ali abi okuruz.
Konuşma tarzınız da babama çok benziyor biliyor musunuz?
Öyle mi?
Heyecanlandırmıyor, evet. Sizin konuşma tarzınız babama çok benziyor. Uğur abiye de çok benziyor zaten.
Ne güzel. Yani benim adımı onlarla yan yana anıyor olmanız evet. bana bugünün ödülü oldu.
Bunu sizde görüyorum ben ya.
Çok çok teşekkür ederim. Değerli Aksoy, hocayı bugün anmak istedik ve andık. Sizin de varlığınızdan dolayı teşekkür ederim. Dilimiz döndüğünce anımsatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu insanlar hiç yaşamamış gibi davranmaya çalışıyorlar ama öyle değil. Bu insanlar yaşadılar ve onların sayesinde hala ayaktayız. Çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, saatlerimiz 20.15'e geldi. İstanbul'da soğuk bir hava var. Kar yağacağını tahmin ediyorum. Biz de yavaş yavaş yayını toparlayacağız ve arkadaşlarımız yollara düşecekler. Formda döndük. Sevgili Arın Aksoy'a çok teşekkür ediyorum. Beni Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'nun yanına o mücadeleci kişilik ve üslubumdaki heyecandan dolayı koyması duygulandırdı. Tüylerimi diker diker etti. Çünkü anımsatmak isterim. Ben o yaşlardayken Cumhuriyet Gazetesi'nin altında onları okuduğumda yüreğim kabarırdı. İki sebepten dolayı kabarırdı. Hem edebiyat bağlamında kabarırdı. Üslup, aydınlanma açısından hem de umuda dair kabarırdı. Darbe geçmiş. Darbeden bu insanlar çıkarmış Türkiye'yi bir anlamda bir ölçüde. Ama geri döndüğümüzde yeniden sahaya çıkmamız gerekiyor. Açık nasıl düşünmem gerektiğini, hangi yolda olmak gerektiğini göz önünde bulundurduğumda, evet ya, hayatın anlamlı olabilmesi için bu mücadeleyi vermiş insanlarla aynı yolda yürüyor olmak, aydınlanmadan vazgeçmemek ve en önemlisi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşundaki ilkeleri, oradaki çok değerli Aksoy ve onun gibi diğer kurucu üyelerin çizgisini anlamak gerekiyor. Yani sosyalizmle bir sentez yapmaya çalışan, aydınlanma mücadelesini bir çiğ milliyetçiliğe indirgemeyen, yurtseverlik mücadelesi olarak algılatan bu anlayış Türkiye için, Orta Doğu coğrafyası için önemlidir. Çünkü bu insanlar laiklikten ödün vermemiştir. Bilimden, bilimsel düşünceden ödün vermemiştir. İşçi sınıfının ayağa kalkmasını önemsemiştir. Bütün bunları eğer önemsersek ancak doğru dürüst bir anlamı olur. Anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Sevgili Necdet'le 5 gün sonra kavuştuk. Bugün de sevgili Ali ile sabah kavuşmuştuk. Ama en önemlisi sizlerle de kavuşmuş olmak. Radyo Sputnik'in bu özgür mikrofonunda sonuna kadar sizin sözünüzü, sözü olanların tamamının sözünü çoğaltmaya, anlatmaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ediyorum yine bana zaman ayırdığınız için. Yarın akşam sizin daha çok konuştuğunuz bir akşam olacak. Ve elimden geldiğince bu seçim sürecinde hakikatin altını çizmeye devam edeceğim. Hepinize Radyo Sputnik'ten selamlar. Bu çalan şarkı önemli bir şarkı. Yarın onunla başlayacağız. Livaneli Metin Altıok'un. Evet. Şu anda duyuyorum. Metin Altıok için bu beste yapılmıştı. Bu simge hem Muammer Aksoy için olsun, hem Uğur Mumcu için olsun, hem Bahri Öçok için olsun, hem Ahmet Taner Kışlalı için olsun, hem Hrant Dink için olsun, hem Tahir Elçi için olsun. Türkiye aydınlanma mücadelesinde kimleri yitirdiysek, Sivas'takiler için olsun. Böyle dinleyelim. Duygulandım biraz. Çünkü işittiklerim bir insanın 50. yaşını geçtiği şu günlerde bir onur, bir madalya gibidir. Çok teşekkür ederim sevgili Arın Aksoy. İyi geceler, iyi akşamlar diyorum.